Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yeryüzünde iman nimetiyle şereflendiren kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri وَحْلُلْ اُقُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Rabbim, gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, lisanımdaki düğümü çöz, ki anlasınlar nübüvvet mesajlarını. Ey Rabbimiz, fitne ve fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında, bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Evet sevgili dinleyenler. Geçen haftaki dersimizde niyetleri düzeltme, bütün söz ve davranışları samimi ve güzel niyetleriyle yapma konu başlığı altında Riyazu Salihin'in ilk üç hadisini görmüştük. Şimdi kaldığımız dördüncü hadisten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Abdillah Cabir İbni Abdillah el-Ensari radiyallahu anhuma kâle künnâ ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fî gazâtin fekâl inne bil medîneti le ricâlen mâ sirtum mesîran ve lâ kata'tum vâdiyen illâ kânû ma'akum habesehumul maradu ve fî rivâye illâ şerakûkum fil ecri revâhu muslim. I begin with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Cabir bin Abdullah, Abdullah el-Ensari, radiyallahu anhuma reported. We accompanied the Prophet, peace be upon him, in an expedition when he said, There are some men in Medina who are with you wherever you march and whichever valley you cross. They have not joined you in person, because of their illness. In another version, he said, they shared the reward with you. This hadith is narrated by Muslim. It is narrated by Bukhari from Anas bin Malik radiallahu anh. We were coming back from the battle of Tabuk with the Prophet, peace be upon him, when he remarked, there are people whom we left behind in Medina who accompanied us in spirit in every pass and valley we crossed. they remained behind for a valid excuse. What we learn from this hadith is that if the intention and spirit of jihad are present in the heart of a Muslim, but physically he is unable to take part in it for valid reasons, he will get the reward of jihad without even his actual participation in it. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah el-Ensari radiyallahu anhuma şöyle demiştir. Hadis-i şerifimize geçmeden önce Cabir bin Abdullah radıyallahu anh hakkında kısa bir bilgi verelim. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh hicretten 16 yıl önce Medine'de doğdu. Babası Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabi Abdullah ibni Amr ibni Haram'dır. Babası hayattayken 9 kız kardeşine bakmak için savaşlara katılamamıştı. Babasının vefatından sonra Peygamber Efendimizle birlikte 19 gazvede bulundu. Cabir radıyallahu anh, 2. Akabe biatına katılan 70 kişilik heyetin en küçük üyesiydi. Peygamber Efendimiz Cabir'i çok severdi. Zaman zaman onu devesinin arkasına bindirir, hastalandığında ziyarete giderdi. Babası geride bir hayli borç bırakarak şehit olduğu zaman, Cabir bu borçları ödemekte zorluk çekti. Çoğu Yahudi olan alacaklılar borcunu hemen ödemesini istiyorlardı. Fakat onun hurma bahçelerinden başka geliri yoktu. Üstelik o yıl mahsul de azdı. Resul-i Ekrem Efendimiz toplanan hurmaları öbekler halinde yığdırdı. Mübarek eline ölçeği alarak herkese alacağını vermeye başladı. Fahri Cihan Efendimizin bir mucizesi olarak Cabir'in bütün borçları ödendiği gibi hurmaların hiç eksilmediği görüldü. Zat-ur-Rika gazvesinden dönerken Efendimiz onunla sohbet etti. Yeni evlendiğini, birçok borcu bulunduğunu öğrenince devesini kendisine satmasını istedi. Uzun bir pazarlıktan sonra Medine'ye varınca teslim etmek şartıyla Nebi-i Muhterem Efendimiz Cabir'den devesini satın aldı. Cabir deveyi teslim etmek üzere getirdiğinde Resulullah Efendimiz ona olan borcunu ödedikten başka deveyi de kendisine hediye etti. Efendimizin bu eşsiz yardım şekli ashab-ı kiramı duygulandırdı. Bu olay daha sonraları deve gecesi anlamında Leyletül Ba'ir diye anıldı. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem o gece Cabir için 25 defa istiğfar etti. Binden fazla hadis rivayet ettikleri için Mukthirun diye anılan 7 sahabiden biri olan Cabir radıyallahu an mükerrerleriyle birlikte 1540 hadis rivayet etmiştir. Bizzat kendisinin Hazreti Peygamber'den duymadığı bir hadisi ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Üneys'in bildiğini haber aldı. Bu hadis üzerinde mazlum hakkı bulunan kimsenin cennete giremeyeceğine dairdi. Cabir bu hadisi Peygamber Efendimiz'den duyan ilk ağızdan bizzat işitmek istedi. Fakat bu sahabi Şam'a yerleşmişti. Cabir yılmadı. Bir deve satın alarak Medine'den yola çıktı. Bir ay süren uzun bir yolculuktan sonra Şam'a vardı ve hadisi Abdullah bin Üneys'e sorarak öğrendi. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetti ve Hicri 78, miladi 697 yılında 94 yaşında Medine'de vefat etti. Medine'de en son vefat eden sahabi Cabir bin Abdullah'dır. Allah ondan razı olsun. İşte Cabir bin Abdullah radıyallahu anh hadis-i şerifimizde şöyle söyledi. Künnâ ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fî gazâtin. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvede yani bir savaşta idik. Sevgili dinleyenler, İmam Bukhari'nin Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği başka bir hadisten bu savaşın Tebük gazvesi olduğunu ve bu olayın Tebük gazvesinden dönerken cereyan ettiğini anlıyoruz. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle dedi. inne bil medineti le ricalen. Medine'de öyle adamlar var ki, Medine'de geriye öyle adamlar bıraktık ki, masirtum mesiran, sizin attığınız her adımda, ve la kata'tum vadiyen, girdiğiniz her vadide, illa kânû ma'akum, onlar kesinlikle sizinle beraberdiler. Habesehumul maradu, onları hastalıkları Medine'de tuttu. Onları hastalıkları savaşa katılmaktan men etti. Özürleri onları Medine'de hapsetti, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim İmaret 159'da, İmam Bukhari'de Megazi 81, Cihat 35'te rivayet etmişlerdir. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerifin açıklamasına geçmeden önce, künnâ ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fî gazâtin ibaresi üzerinde biraz durmak istiyorum. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ı okumak kalbimize nasıl bir rahatlık, tatlılık ve huzur veriyor ise, aynı şekilde hadisleri okumak da kalbimize bir tatlılık ve huzur vermektedir. Zira birçok hadis-i şerifte karşılaştığımız sahabelerin kullandığı beyneme nahnu culusun inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturuyor iken, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescitte namaz kılıyor iken, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yemek yerken gibi ibareler bizleri, zihnimizi ve hayalimizi, ruhumuzu yaşadığımız hayatın sıkıntıları arasından çekip asr-ı saadete, o sevgililer sevgilisinin huzuruna götürmektedir. Böylece o sevgilinin meclisi gözlerimiz önünde canlanmaktadır ve Allah Resulü'nün bulunduğu bir ortama gitmek bize ayrı bir tat, ayrı bir lezzet, ayrı bir huzur vermektedir. Asr-ı saadette bir savaş çıktığı zaman bütün sahabeler o savaşa katılmak için can atarlardı. Canlarından çok sevdikleri Resulullah'ı savaş meydanlarında tek bırakmak istemezlerdi. Ancak herkes kendi imkanlarıyla savaşa hazırlık yaptıkları için savaşa gidecek maddi imkan bulamayan fakir sahabeler ve savaşa katılamayacak kadar hasta olan müminler Allah Resulü ile birlikte savaşa katılamadıklarından dolayı çok üzülürlerdi. Hatta öyle ki bir defasında İslam ordusu çok uzun bir yol kat edecekleri bir sefere çıkarken binit bulamayan bazı sahabeler Allah Resulüne gelmiş, "Ya Resulallah, bizi de yanına al," diye ısrar etmelerine rağmen Allah Resulü'nün "Sizi götürecek binitim yok" demesi üzerine İslam ordusu savaşa giderken onların hıçkırıklar içinde ağlayarak geri dönmeleri Kur'an-ı Kerim'de de zikredilerek Tövbe suresinin 92. ayeti kerimesinde övgüyle anlatılmaktadır. Sevgili dinleyenler, Resul-i Ekrem Efendimizin hicretin 9. yılında yapılan Tebük gazvesinden dönerken söylediği bu hadis-i şerif, niyet ve ihlasın önemini belirten, bizlere de son derece büyük bir müjde veren bir hadis-i şeriftir. Zira savaşa katılamayan ancak büyük bir aşkla savaşa katılma arzusu ve niyeti içinde oldukları halde savaşa katılacak bir imkan bulamayan, bedenleriyle olmasa da gönülleriyle savaşta olan kimseler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, attığınız her adımda, geçtiğiniz her vadide onlar da sizinle beraberdi. Yani sizin kazandığınız sevaba, ecir ve mükafata onlar da ortak oldu demiştir. Böylece bizlere şöyle büyük bir mesaj vermiştir. Ey Müslümanlar! Herhangi bir salih ameli, güzel davranışı, Allah ve Resulü'nün çok beğendiği bir işi yapma, uygulama imkanınız yoksa, gücünüz o mükemmel fiili yapmaya yetmiyor ise, bari en azından kalbinizle o güzel amele iştirak edin. kalbiniz ve niyetiniz ile o salih ameli yapmayı isteyin. Eğer kalbiniz ve iç dünyanız ile o mükemmel davranışı yapmayı çok arzular iseniz, fiilen o davranışı yapamasanız bile samimiyetiniz oranında o davranışı yapmış gibi sevap ve mükafat kazanırsınız. Mesela Allah'ın dinini hakkıyla temsil edip onun söz sahibi olması için gerekli mücadeleyi hakkıyla veren kimseler gibi siz de olamıyor iseniz, bari gönlünüzle, kalbinizle, niyetinizle onlar gibi olun. Onlara destek verin. Onların yaptığı güzel davranışı yapmak için can atın ki fiilen onu yapamasanız bile Allah size onu yapmış gibi ecir versin. Mesela hacca gitmeyi çok arzuladığınız halde hacca gitmeye imkan bulamıyor iseniz, hacca gitmeyi gönlünüzde çok arzulayın. Çok güzel sesli Kur'an hafızlarının insanları Allah'a yaklaştırdıklarını görünce, güzel sesiniz olmadığı için siz de onlar gibi olamıyor iseniz, gönlünüzle onlara iştirak edin. İçinizdeki bu arzu ve niyetten sevap kazanırsınız. O halde yapmaya imkan bulamadığınız güzel şeyleri gönlünüzle çok arzulayın ki Allah Teala o güzel şeyi yapıyormuş gibi size sevap versin. Bu, hisseden bir kalp ve anlayan bir beyin için çok büyük bir müjdedir. Bu büyük müjdeyi bizlere haber veren güzellikler peygamberine salatu selam olsun. Bizleri böyle yüce hedeflere yönlendiren, niyetlerimizde ve fiillerimizde güzelliklere teşvik eden Allah'ın sevgilisine salatu selam olsun. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابي قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. معن بن يزيد بن أخنس رضي الله عنهم, he, his father and his grandfather, all were companions, reported. My father set aside some dinars for charity and gave them to a man in the mosque. I went to that man and took back those dinars. He said, I had not intended you to be given. So we went to Messenger of Allah, peace be upon him, and put forth the matter before him. He said to my father, Yazid, you have been rewarded for what you intended. And he said to me, Man, you are entitled to what you have taken. This hadith is narrated by Al-Bukhari. Ebu Yezid, Man bin Yezid bin Ahnes radiyallahu anhum şöyle söyledi ki, Ebu Yezid, Man, babası Yezid, onun dedesi Ahnes radıyallahu anhum üçü birden sahabidir. Hadis-i şerifin ravisi Ebu Yezid, Man gibi hem kendisi hem babası hem de dedesi sahabi olan kimseler pek azdır. Hele bunlar gibi İslamiyet'i kabul ettikten sonra dede, oğul, torun üçü birden Bedir Savaşı'na katılan bir başka talihli yoktur. Bu hadis-i şerifin Sahih-i Bukhari'de bulunup da Riyaz-ı Salihine alınmayan kısmında belirtildiğine göre, Fahri Cihan Efendimiz Man için bir kıza dünür olmuş ve onları evlendirmiştir. Hazreti Ömer'in kendisine çok değer verdiği Man, önce Küfe'de sonra Mısır ve Şam'da yaşamış, Hicri 64, miladi 683 yılında vefat etmiştir. Hazreti Peygamber'den 5 hadis rivayet eden Ma'nın hayatı hakkında kaynaklarımızda fazla bir bilgi yoktur. Allah ondan razı olsun. İşte Man bin Yezid el-Ahnes radıyallahu anhum şöyle söyledi. Kâne ebi Yezidu ahrece denâniyura yatasaddaku bihe. Babam Yezid, ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak verilmek üzere birkaç dinar çıkarıp fevada'ahe inde raculin fil mescidi. Mescitte bir adamın yanına onları bırakmış. Feci'tu. Daha sonra ben mescide geldim. Fe'ahaztuha. İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere konan dinarları görünce onları aldım. Fe'ateytuhu biha. Ve babama getirdim. Babam, vallahi ma iyyake arattu. Allah'a yemin ederim ki o paraların sana verilmesini murat etmedim. Yani o paraları başkası alsın diye ben mescide bıraktım. Sen alasın diye değil. Onları sana vermek isteseydim mescide bırakmazdım. Getirir sana verirdim diyerek bana çıkıştı ve biz tartışmaya başladık. فَخَاصَمْتُهُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ ve sellem. Bunun üzerine ben bu tartışmamızı aramızda hüküm versin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi. Leke ma neveyte ya Yezidu. Ey Yezid, sen niyet ettiğin sadaka sevabını aldın. Ve leke ma ahazte ya Manu. Ey Man, sen de aldığın paralara sahip oldun. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Kitab-ı Zekat 15'te rivayet etmiştir. Ma'nın babası Yezid, mescitte oturan bir sahabenin yanına muhtaçlara vermesi için bir miktar para bırakmıştı. Fakir olan, üstelik o parayı kimin bıraktığını bilmeyen oğlu, böyle bir yardıma ihtiyacı olduğu için parayı oradan almıştı. Babası durumu öğrenince, sadakasının boşa gittiğini düşünerek oğluna, o parayı sana vermek istemedim deyip oğlundan parayı muhtaç fakirlere vermesini istedi. Oğlu Man ise bu paraya kendisinin de muhtaç olduğunu, dolayısıyla onu almasının bir sakıncası olmadığını ileri sürdü. En sonunda tartışmalarını Allah Resulüne arz edince Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğul Man'ı haklı buldu. Ancak babası Yezid'in de kalbinde niyet ettiği şeyin sevabını kazandığını bildirdi. Böylece her iki tarafı da memnun edecek tatlı bir sonuçla meseleyi çözümledi. Sevgili dinleyenler, bu hadisten çıkaracağımız dersleri ve ibretleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Anlaşmazlığa düştüğümüz meselelerde mutlaka ve mutlaka Allah Resulü'nün sünnetine müracaat etmeliyiz. Bu konuda Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, izâ tenâza'tum fî şey'in, ferudduhu ilallâhi ve rasûlih. Ey iman edenler! Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşüp birbirinizle çekişirseniz, hemen o meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Sevgili dinleyenler, meseleyi Allah'a götürmek hiç şüphesiz ki onun kitabına müracaat etmektir. Meseleyi Resulullah'a götürmek de hiç şüphesiz ki onun sünnetine müracaat etmek anlamına gelmektedir. Yine Rabbimiz Nisa suresi 65. ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum thumma la yecidun fi enfusihim haracan mimma qadayta ve yusallimu teslima. Sadakallahul azim. Hayır, senin Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çekiştikleri meselelerde senin hakemliğine müracaat edip de sonra da senin verdiğin hükümden dolayı kalplerinde en ufak bir itiraz duymadan o hükme tam manasıyla teslim olmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar diyerek son derece önemli bir konuya dikkatlerimizi çekmiştir. Hadis-i şerifin sonunda şöyle bir ince nükte vardır. Eğer siz bu sahabelerin yaptığı gibi aranızda çekiştiğiniz meseleleri Allah Resulü'nün sünnetine götürür iseniz, o sünnette her iki tarafı da memnun edecek tatlı hükümler ile karşılaşırsınız. O halde anlaşmazlıklarınızı en güzel bir şekilde çözüme bağlayan ölçülere sımsıkı sarılın. 2. Halis niyetler ile yapılan işler, Kur'an ve sünnete muhalif değil ise mutlaka sevap kazandırır. O halde bir iş yaparken mutlaka salih niyetler ile yapmalıyız. 3. Sadakalar ihtiyaç sahibi yakınlara, akrabalara verilebilir. Ancak zekat, Kur'an'da belirtilen 8 gruba verilmelidir. 4. Mescitler sosyal hayatımızın merkezi haline gelmelidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mescitler insanların sıkıntılarının giderildiği, anlaşmazlıklarının çözüldüğü, ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal tesisler ve eğitim kurumları halinde görev yapıyordu.
وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَادَةً يَتَفَكَّكُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَقِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اِزْدَدَّ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا بِكَ اَقْوَامٌ وَيُدَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللّٰهُمَّ اَمْضِي لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اَعْقَابِهِمْ Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal.
Ebu İshak Sa'd ibn Ebu Vakkas radıyallahu anhu, one of the ten who had been given the glad tidings of entry into Jannah, narrated. Messenger of Allah visited me in my illness, which became severe in the year of Hajjatul Veda, farewell pilgrimage. I said, O Messenger of Allah, you can see the pain which I am suffering, and I am a man of means, and there is none to inherit from me except one daughter. Should I give 2/3 of my property in charity? He said, no. I asked him, then half? He said, no. Then I asked, can I give away 1/3? He said, give away 1/3, and that is still too much. It is better to leave your heirs well off than to leave them poor, begging people. You will not expend a thing in charity for the sake of Allah, but you will be rewarded for it, even the morsel of food which you feed your wife. This hadith is narrated by Bukhari and Muslim. Dünyadayken cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisi olan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an şöyle dedi. Câeni Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme ya'udini âme haccetil veda'i min veca'in iştettebi. Veda haccı yılında Mekke'de yakalandığım şiddetli bir hastalıktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ziyaretime geldi. Fakultu ben de ona şöyle dedim. Ya Resulallah inni kad belaga bi minel veca'i ma tera. Ey Allah'ın Resulü, gördüğünüz gibi şiddetli bir hastalığa yakalandım. Ve ene zu malin. Ve ben mal sahibi zengin bir adamım. وَلَا يَرِثُن۪ي اِلَّا بْنَتُنْ لِي Bir kızımdan başka malıma mirasçı olacak hiç kimse de yok. اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَال۪ي Bu nedenle malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtabilir miyim? قَالَ لَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. قُلْتُ فَشَّطْرُ Ben yarısını sadaka verebilir miyim diye sordum. قَالَ لَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Kultu fethulüsü ya Resulallah. Ben üçte birine ne dersiniz ya Resulallah dedim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Es-sulüsü. İşte üçte birini dağıt. Ves-sulüsü kesir. Hatta üçte biri bile çok. İnneke entezara varasateke agniyâe. Hiç şüphesiz ki mirasçılarını zengin bırakıp gitmen hayrun min entezerahum aleten yetekeffefunen nase. Onları fakir bırakıp, muhtaç bırakıp insanlara avuç açtırmaktan daha hayırlıdır. Ve inneke len tunfika nefakaten tebtagi bihe vechallahi illa ucirte aleyhe. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığın bütün harcamalardan sevap kazanacaksın. Allah'ın rızasını umarak yaptığın her harcamadan sevap kazanırsın. Hatta ma tec'ale fî fîmra'atik. Hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalardan bile sevap kazanırsın. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hadis-i şerifin devamında Sa'd bin Ebi Vakkas, ya Resulallah, arkadaşlarım gidip de ben burada mı kalacağım, yani burada ölecek miyim diye sormuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak yükseleceksin. Allah'tan öyle umuyorum ki, daha nice yıllar yaşayarak, kimi insanlar yani bazı müminler senden faydalanacak, kimileri de yani kafirler senden zarar göreceklerdir demiş, ardından da ashabına dua etmiştir. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Cenayiz 36'da, İmam Müslim'de Vasiyet 5'te rivayet etmişlerdir. Hadis-i şerifimizi açıklamadan önce Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında kısa bir bilgi verelim. Hazreti Sa'd, cennetlik oldukları Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen 10 bahtiyar sahabiden biridir. Kureyş kabilesinden ve Beni Zuhre soyundandır. Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine de Beni Zuhre'dendi. Bu sebeple Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'a benim dayımdır derdi. Onun İslamiyet ile ilk şereflenen sahabilerin 5. veya 7. olduğu söylenir. Müslüman olduğu zaman daha 17 yaşında bir delikanlıydı. Bu halini Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu diye anlatmıştı. Onun bir özelliği de Allah yolunda ilk ok atan ve ilk kan döken kimse olmasıdır. İlk kan dökmesi olayı şudur. Sa'd radıyallahu anh İslamiyet'i kabul ettiği zaman müşriklerden biri ona hakaret etti. O da bir devenin çene kemiğini kaptığı gibi adamın başını yardı. Allah yolunda yere düşen ilk kan bu oldu. Uhud gazvesinde düşmana 1000 ok attı. Bu savaşta Resul-i Kibriya Efendimiz ona bir yandan ok veriyor, bir yandan da "Anam babam sana feda olsun ey Sa'd, at!" buyurarak kendisini destekliyordu. Bütün savaşlarda Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı ve onun daha nice hayır dualarını aldı. Onun başarılarını arttıran Fahri Cihan Efendimizin "Ya Rabbi okunu doğrult ve duasını kabul et" şeklindeki niyazlarıdır. Bu sebepledir ki Hazreti Sa'd attığını vurur, Cenab-ı Hakk'a arz ettiği dualar kabul edilirdi. Bunu bilenler onun bedduasını almaktan korkarlardı. Resul-i Ekrem'in hadisi şerifte haber verdiği mucize gerçekleşti ve nice ülkeler onun eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. İran fatihlerinin ilki Kadisiye Savaşı'nın başkumandarı ve Küfe'nin kurucusu o idi. Daha sonra Küfe valisi oldu. Hazreti Ömer kendisinden sonraki halifeyi seçecek 6 kişilik heyette Sa'd'ı da görevlendirdi. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazreti Osman şehit edildikten sonra bir köşeye çekildi ve hiçbir olaya karışmadı. Onun bu tutumunu Hazreti Ali şöyle değerlendirmişti: "Sa'd ile Abdullah bin Ömer'in bu tarafsız davranışları çok yerindedir. Bu olaylarda bir köşeye çekilmekte günah varsa herhalde o günah küçüktür. Sevap varsa o da şüphesiz çok büyüktür." Sa'd ibn Ebi Vakkas 80 yıldan fazla bir hayat sürdü. Hadis-i şerifte anlatılan olayın meydana geldiğinde sadece bir kızı olmakla beraber sonraları birkaç defa evlendi ve birçok çocuğu oldu. Nihayet hicretin 55. yılında Medine'de hastalandı. Vefatının yaklaştığını hissedince sakladığı eski bir abayı getirerek "Benim kefenim bu olsun. Zira Bedir gazvesinde düşmanlarla çarpışırken üzerimde bu cübbe vardı. Şimdiye kadar onu bu maksatta saklamıştım" dedi. Aşere-i Mübeşşire'den en son vefat eden o oldu. Rivayet ettiği 215 hadisin 115 tanesi hem Buhari'nin hem de Müslim'in sahihlerinde yer aldı. Allah ondan razı olsun. Hadis-i şerifimizde birçok hükümler ve ibretler vardır. Alınacak birçok dersler ve öğütler vardır. Ancak biz burada birkaç tanesine değineceğiz. Hadis-i şerif genel itibariyle İslam miras hukuku dalında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Miras hukuku hepimizi ilgilendiren önemli bir meseledir. Zira ölen her insan az veya çok geriye bir miktar mal bırakmaktadır. İşte ölen bir kimsenin geriye bıraktığı bu malları mirasçılara en adil bir şekilde dağıtan İslam miras hukukudur. Kimler mirastan pay alabilir? Kimler alamaz? Pay alanların aldıkları pay oranları nelerdir? Kim hangi durumlarda ne kadar pay alabilir? Bütün bunlar Kur'an ve sünnette belirtilmiş ve bu konuda İslam miras hukuku diye tercüme edebileceğimiz ilmul feraid, feraiz ilmi diye apayrı bir ilim dalı doğmuştur. Bu ilim son derece önemli bir ilimdir. Zira birçok insan miras doğru bir şekilde dağıtılmadığı için haksızlığa uğramaktadır. Hatta bazen de kardeş kardeşi yaralayacak kadar kötü boyutlara gitmektedir. Bu nedenle toplumumuzda barış ve huzurun yaygınlaşması için bu ilmi öğrenmeyi imkanı olan herkese tavsiye ederiz. Hadis-i şerifin konumuz ile bağlantılı olan yönü وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَقِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا. Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla yaptığın her harcamadan, Allah rızasını umarak yaptığın her masraftan mutlaka sevap kazanırsın kısmıdır. Demek ki bu hadis-i şerife göre iyi niyet ve güzel duygularla Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak için yapacağımız bütün harcamalardan ödediğimiz her kuruştan ödül ve mükafat alırız. Sevap kazanırız. Hatta bu hadis-i şerif bize Kur'an ve sünnette belirtilen ölçülere uymak maksadıyla bir insanın kendi aile fertlerine yaptığı harcamalardan bile sevap kazanacağını bildirmektedir. Çoluk çocuğum İslam terbiyesi üzerine yetişsin. Onlar şeytanın tuzaklarına düşmesin. Sağlıklı, sıhhatli bir vücutla İslam'a hizmet etsin gibi Rabbimizin hoşnutluğunu kazandıracak niyetlerle aile fertlerine yaptığımız bütün harcamalardan sevap kazanırız. Allah'ın rızasını kazanmak için bir kimsenin kendi aile fertlerine yaptığı harcamalardan bile sevap kazanacağına dair, kişinin kendi aile fertlerine yaptığı harcamalarla ilgili hadisleri inşallah ileride ayrı bir konu başlığı altında ele alacağız. Sevgili dinleyenler, bakınız bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne büyük büyük bir müjde vermektedir. Ne büyük bir hayat anlayışı göstermektedir. Ne yüce bir değer öğretmektedir. Her insan büyük ve küçük çapta bazı harcamalar yapar. Zaten herkes aile fertleri için bir takım harcamalar yapmaktadır. Ancak bütün bu harcamaları Rabbimizin hoşnut olduğu yerlere yaparsak, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yaparsak, bu harcamalar kendi aile fertlerimize bile olsa hem onların maddi ihtiyaçlarını karşılamış oluruz, hem de manevi olarak birçok sevaplar kazanmış oluruz. Böylece iki dünyamızı da mamur ederiz. Bütün bu yüce değerleri bize öğreterek hayatın her alanını güzelleştiren o güzel peygambere salatı selam olsun. Ve o güzel peygamberi bizlere gönderen kainatın yaratıcısını hamd ile tesbih ederiz. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerifin son kısmında yine konumuzla bağlantılı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas'ın şahsında hepimize çok önemli bir öğüt vermektedir. فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا زَدَّتَّ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla, yani başka niyetlerle değil, sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak gayesiyle yapmış olduğun bütün ameller vesilesiyle, hem Allah katındaki hem de mahlukat arasındaki değerin ve derecen artar. Dikkat edelim, çok önemli bir cümle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَقِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اِزْدَتَّ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla, sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak gayesiyle, yapmış olduğun bütün ameller vesilesiyle, hem Allah katındaki hem de mahlukat arasındaki değerin ve derecen artar. O halde, ey bu kutsi mesajı dinleyen insanlar, hem mahlukat arasında hem de yaratıcı nezdindeki değerinizin artmasını istiyorsanız, değerli bir insan olmak istiyorsanız, saygın bir insan olmak istiyorsanız, izzetli bir insan olmak istiyorsanız, kıymetinizin artmasını istiyorsanız, şerefinizin artmasını istiyorsanız, yaptığınız amelleri sadece ve sadece Allah rızası için yapın. Niyetleriniz ve iç dünyanızdaki gayeleriniz sadece ve sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olsun. Bütün davranışlarımızda sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetin ve gözetelim. Eğer başka niyetlerle, başka gayelerle, hele çok çirkin amaçlarla fiillerinizi yapıyor iseniz, değerli ve kıymetli bir şahsiyet olamazsınız. O halde niyetlerinize dikkat edin, niyetlerinizi güzelleştirin ve ulvi bir hayata, yüce bir aleme yükselin. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِبْنِ سَخْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال.
أبو هريرة رضي الله عنه narrated. Messenger of Allah said, Allah does not look at your figures nor at your attire, but He looks at your hearts and your deeds. This hadith is narrated by Muslim. This hadith highlights the importance of sincerity and good intention. It is therefore essential that every noble action should be based on these two virtues, and heart should be free from all such things that destroy noble deeds. Hypocrisy, ostentation, greed for wealth, riches, and other worldly things fall in the category of such evils. Since the true condition of heart is known to Allah alone, the true position of one's actions will be known on the day of resurrection, when one will be requited for them by Allah. In this world, one will be treated according to this apparent condition, while his insight will be left to Allah.
Ebu Hurayra Abdurrahman bin Sah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ
Hiç şüphesiz ki Allah Teala sizin ne bedenlerinize وَلَا اِلَى صُوَرِكُمْ ne de şekillerinize bakar. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
Ancak sizin kalplerinize ve yaptığınız amellerinize bakar.
Bu hadis-i şerifi İmam Müslim Kitab-ül Bir 33'te rivayet etmiştir.
Ebu Hurayra radıyallahu anh hakkında kısa bir bilgi verecek olursak, Müslüman olmadan önceki adı Abdüşşems idi. Yani güneşin kulu anlamındaki Abdüşşems idi. Müslüman olduktan sonra Abdurrahman adını aldı. Bir gün elbisesinin içinde bir kedi götürüyordu. Kendisini gören Resul-ü Ekrem Efendimiz, o nedir diye sordu. Ebu Hurayra, kedi diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kedicik babası anlamında Ebu Hurayra diye takıldı. O günden sonra bu künye ile tanındı ve asıl adı unutuldu. Kendisine Resul-ü Ekrem'in verdiği bu künye ile hitap edilmesinden pek hoşlanırdı.
Ebu Hurayra hicretin 7. yılında Müslüman oldu. Mescid-i Nebevi'nin sofasında yatıp kalkan ve kendilerine Ashab-ı Suffe denen fakir Müslümanlardan biriydi. Gece gündüz Peygamber Efendimiz'den ayrılmaz, ondan duyduğu hadisleri öğrenmeye çalışırdı. Peygamber Efendimiz'in hayatının son 3 senesinde bizzat kendisinden ve diğer büyük sahabilerden duyduğu mükerrerleriyle birlikte 5374 hadisi şerif rivayet etmiştir. Böylece Ashab-ı Kiram'dan en çok hadis rivayet eden o olmuştur. Rivayetlerinin 609 tanesi hem Bukhari'nin hem de Müslim'in sahihlerinde bulunmaktadır. Kendisine pek çok hadis rivayet ettiğini söyleyenlere, muhacirinden olan kardeşlerimizi, ticaretleri ve çarşılarda olan alışverişleri, ensardan olan kardeşlerimizi, ziraatları ve hurmalıkları meşgul ederdi. Ben ise karın tokluğuna, Hazreti Peygamber'den ayrılmaz, onların bulunmadıkları zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunur ve onların ezberlemediklerini ezberlerdim cevabını vermiştir. Ebu Hurayra'dan 800'den fazla sahabi ve tabi'in hadis rivayet etmiştir. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında bir müddet Bahreyn valiliği yapmış, sonra da hiçbir idari görev kabul etmeyerek Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Hicretin 59. yılında Medine'de 78 yaşında iken Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah ondan razı olsun. Hadis-i şerifimizin zahiri şu anlamı vermektedir. Allah Teala kıyamet günü insanları değerlendirirken diğer bir ifadeyle dünya hayatındaki imtihanın karşılığını verirken böylece kimin cennete, kimin de cehenneme gideceğini kararlaştırırken, insanların ne bedenlerine ne de suretlerine bakar. Yani insanları şekillerine göre, bedenlerine göre, şişman veya zayıf olmalarına göre, uzun veya kısa olmalarına göre, güzel veya çirkin, zengin veya fakir, amir veya memur, işçi veya patron, ünlü veya ünsüz olmalarına göre değerlendirmez. Ancak ve ancak kalplerinin içindeki duygu, niyet ve amaçlara, yani manevi değerlere göre ve yaptıkları amellere göre değerlendirir. Eğer kalplerinin içinde güzel duygular, samimi niyetler, yüce hedefler, ulvi gayeler var ise ve bu güzel duygularla güzel işler, salih ameller yapmışlar iseler, böyle kimseler Allah katında büyük ödüllere sahip olacaklardır. Eğer iç dünyaları bozuk ise, kalplerinde çirkin niyetler ve rezil hedefler var ise, içlerinde sevgi, merhamet, incelik, nezaket, acıma duygusu vesaire gibi güzel hasletler yok ise, böyle kimseler dış görünüşleriyle ne kadar zengin olursa olsunlar, ne kadar makam ve mevki sahibi olursa olsunlar, Allah katında hiçbir değer ifade etmezler. Nitekim başka bir sahih hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnehu le ye'tir raculu seminun azimu yevmel kıyame la yezinu indallahi cenaha be'uzatin. Kıyamet günü çok şişman, kilolu, büyük cüsseli adamlar getirilir. Ancak bunların Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değerleri yoktur. Hakikaten dünyada nice iri yapılı, cüsseli, tabir caizse göbeği şiş, ensesi kalın adamlar vardır. Görünüşte güzel elbiseler, lüks otomobiller içinde çok azametli, büyük, değerli insanlarmış gibi zannedersiniz. Ancak kalplerinin içinde kin, fesat, ihtiras, şehvet gibi rezil duygular taşıdıkları için, yani iç dünyaları bozuk olduğu için, manevi değerleri ölü olduğu için, bunun sonucunda da dış dünyalarında bir sürü haksızlık ve zulüm yaptıkları için, Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değer taşımazlar. Yine böyle kimseler için, güzel elbiseler ve lüks eşyalar içinde olup da, bozuk bir iç dünyaya sahip olan kimseler için, Kur'an-ı Kerim Münafıkun Sure-i Celilesinde keennehum huşubun müsennede, sanki onlar değerli kumaşlara bürünmüş kalaslar gibidir ibaresini kullanmaktadır. Sevgili dinleyenler, bütün bu ayet ve hadisler bizim dikkatlerimizi iç dünyamıza çekmektedir. Manevi duygular dediğimiz insani değerlerimize önem vermeye teşvik etmektedir. İç dünyamızı ve gönlümüzü zenginleştirmeye yönlendirmektedir. Kalbimizi rezil duygulardan arındırıp ulvi ve ilahi değerlerle süslemeye davet etmektedir. Zaten insanı insan yapan, insanı yücelten, insana değer kazandıran onun bu manevi değerleri değil midir? Onun bu manevi yönünü attığınızda geriye ne kalmaktadır ki? Maalesef günümüzde binlerce insan dinden ve bu ulvi mesajlardan, İslam'ın mesajlarından, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kutsi mesajlarından uzak kalmakla manevi yönleri ihmal edilmiş ve hayvanlarla ortak paylaştığımız bir hayatın sınırları içine atılmıştır. Bu ise insanın değerini küçültmektir. Halbuki İslam insana büyük bir değer verir ve onu sümüklü böceklerle ortak paylaşılan bir hayatın sınırlarından çıkarıp devamlı yüce değerlere, ulvi hedeflere ve gayelere yükselmeye davet eder. Sevgili dinleyenler, insanın iç dünyasını düzeltmeye teşvik eden bu hadis ve buna benzer diğer hadis ve ayetlerden hareketle İslam uleması insanın iç dünyasını eğiten, onun iç dünyasını kötü ve rezil duygulardan arındırıp güzel ve yüksek hasletlerle süsleyen bir ilim dalı geliştirdiler. Hiç şüphesiz ki bu ilim tasavvuf ilmidir. Batılıların psikoloji dediği ve henüz daha 19. yüzyılda ulaşabildikleri bu ilim dalını Müslümanlar asırlar öncesinden keşfettiler ve bu alanda uzun mesafeler kat ettiler. Mevlana'lar, Yunuslar, Hoca Ahmet Yeseviler ve Mehmet Akifler gibi yüksek şahsiyetler hep bu ilmin bir ürünüdür. Medeni ve uygar bir toplum ancak ve ancak iç dünyaları rezil duygulardan arındırılmış yüksek karakterli fertlerle kurulabilir. Bizler yüksek şahsiyetli, üstün karakterli fertler yetiştirerek asırlardır dünyaya medeniyet ve insan hakları götüren ecdadın torunlarıyız. Bugün dünya insanlığı bir arayışın içindedir. Günümüzde bu topraklardan dünya insanlığına medeniyeti ve insani değerleri tekrar götüren örnek bir toplum oluşturabiliriz. İşte bütün bu hadisler bizleri böyle yüksek değerlere teşvik etmektedir. Biz nebevi hayatın güzelliklerini etrafımızda uygulayıp peygamber ahlakını çağımızın bunalan insanına yansıttığımız zaman doğunun ve batının kapıları bizlere açılıp milyonlarca insanın bize doğru akın ettiği bir kaynak haline gelebiliriz. Bu duygularla programımızı kapatırken nübüvvet pınarından akan hikmet damlalarıyla gönül fidanlarımızı sulamayı temenni eder, hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, afiyet ve huzur dolu günler dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.